Kilimanjaro'nun Karları, Ernest Hemingway, 2. kaset, 1. yüz. Adam boş yazıhanede masanın arkasında ayakta duruyordu. Amerikalı'nın karısı onu beğenmişti. Herhangi bir isteği büyük bir ciddiyetle dinleyişi, tavırlarındaki vekar hoşuna gitmişti. Kendisine hizmet etmek için gösterdiği arzu ve otel sahibi olarak işini benimseyişi hoşuna gitmişti. Nihayet onun yaşlı ve olgun yüzünü ve iri ellerini de beğenmişti. Bunları düşünerek kapıyı açıp dışarıya baktı. Yağmur daha da şiddetlenmişti. Kauçuk pelerin giymiş bir adam boş meydanda lokanta istikametinde yürüyordu. Kedi saçağın altını takiben sağ tarafa kaçmış olmalıydı. Kadın kapıda durduğu esnada arkasından bir şemsiye açıldı. Odalarına bakan hizmetçiydi. Gülümsedi ve İtalyanca "Islanmayınız efendim" dedi. Muhakkak ki onu otel sahibi göndermişti. Hizmetçinin tuttuğu şemsiyenin altında çakıl döşeli patikada kendi pencerelerinin altına kadar yürüdü. Masa yerinde duruyordu. Yağmurla yıkanmış ve yeşil boyası temizlenmişti. Fakat kedi görünürde yoktu. Kadın pek müteessir oldu. Hizmetçi, "Bir şey mi kaybettiniz sinyorina?" diye sordu. "Burada bir kedi vardı." "Kedi mi?" "Evet, kedi." Hizmetçi güldü. "Yağmur altında kalmış bir kedi mi?" "Evet, masanın altındaydı. O kadar istemiştim ki, bir kedi istemiştim." Amerikalı kadın İngilizce konuştuğu zaman kızın yüz hatları geriliyordu. "Gelin sinyora," dedi. "İçeri girelim, ıslanacaksınız." "Evet, doğru." Kumluk patikadan geçip otele girdiler. Hizmetçi şemsiyeyi kapamak için dışarıda kaldı. Amerikalı'nın karısı yazıhanenin önünden geçerken otel sahibi tekrar eğildi. Kadının içinde sanki bir şey burkuldu. Adamın karşısında kendini hem çok küçük hem de çok mühim hissetti. Bir an için kendisinin fevkalade emniyetli bir insan olduğu hissine kapıldı. Merdivenlerden çıkıp odaya girdi. George yatağa uzanmış kitap okuyordu. Gözleri dinlensin diye kitabı bırakıp sordu. "Aldın mı kediyi?" "Hayır, gitmiş." Kocası hayret dedi. "Nereye gider?" Sonra kalkıp oturdu. "O kadar istiyordum ki o kediyi. Bilmem neden şu zavallı kediyi çok istedim. Bir çarenin dışarıda yağmur altında kalması hiç de hoş değil." George tekrar okumaya başlamıştı. Kadın gidip tuvalet masasındaki aynanın karşısına oturdu. Eline bir ayna alıp kendisini tetkike koyuldu. Önce bir yandan, sonra öbür yandan profilini, daha sonra da arkasındaki saçlarını ve ensesini gözden geçirdi. Tekrar profiline bakarken kocasına sordu. "Saçlarımı uzatsam daha iyi olmaz mı dersin?" George karısının ensesine, bir erkek çocuğununki gibi kısa kesilmiş saçına baktı. "Böyle beğeniyorum," dedi. "Ben bıktım artık. Erkeğe benzemekten usandım." Kocası yataktaki vaziyetini değiştirdi. Deminden beri karısına bakıyordu. "Çok güzelsin," dedi. Kadın elindeki aynayı tuvalet masasına bıraktı ve pencereye gidip dışarıya baktı. Hava kararıyordu. "Uzun ve düz saçlarım olsun istiyorum. Şöyle büyük bir topuz yapayım. Yahut da bir kedim olsaydı kucağımda okşardım, o da bana mırıldanırdı." Kocası yattığı yerden "Öyle mi?" dedi. "Sofrada kendi gümüş takımlarımla yemek istiyorum. Masayı da mumlarla süsleyeyim. Sonra bahar olsun istiyorum. Uzun saçlarımı aynanın önünde tarayayım. Bir kedi istiyorum. Yeni elbiselerim de olsun istiyorum." "Kes sesini de al, bir şey oku," dedi George ve tekrar kitabına daldı. Karısı pencereden dışarı bakıyordu. Hava iyice kararmıştı. Palmiyelerin üzerinde hala yağmur vardı. "Hayır, bir kedi istiyorum. Kedi istiyorum. Hem de şimdi. Uzun saçlarım yahut diğer arzularım olmasa bile bir kedim olabilir ya." Kocası onu dinlemiyor, kitabını okuyordu. Kadının gözleri dışarıda, artık ışıkları yanmış olan meydandaydı. Kapı vuruldu. George seslendi. "Giriniz." Başını kaldırıp baktı. Kapıdaki hizmetçiydi. Elinde göğsüne sımsıkı bastırdığı kocaman kurşuni bir kedi vardı. "Affedersiniz," dedi. "Otel sahibi bunu sinyoraya vermemi söyledi." Çeviren Mustafa Yurdakul. 10 Kızılderili. 4 Temmuz bayramında Nick Joe Garner ailesiyle birlikte geç vakit şehirden dönerken yol boyunca 9 sarhoş Kızılderili'ye rastlamışlardı. 9 olduklarını iyi hatırlıyorlardı çünkü karanlıkta arabayı süren Joe Garner atları durdurmuş ve sonuncu Kızılderili'yi inip tekerleğin altından çıkarmıştı. Kızılderili yüzüstü kumun üzerine uzanmış uyuyordu. Joe onu çalılıkların arasına sürükleyip tekrar arabaya döndü. "Bununla 9 oluyor," dedi. "Şehrin kenarından buraya kadar." "Ah, şu Kızılderililer," dedi Mr. Garner. Nick, Garner'ların 2 oğluyla arabanın arkasında oturuyordu. Oturduğu yerden John'un yolun kıyısına çektiği Kızılderili'yi görmeye çalıştı.
"Carl, Billy Tape Show muydu?" diye sordu.
"Hayır." "Pantolonu tıpkı onunkine benziyordu."
"Bütün Kızılderililer aynı cinsten pantolon giyer."
Frank, "Onu göremedim," dedi. "Bakıncaya kadar babam arabadan inmiş de çıkmıştı bile. Ben de yılan ezdi zannettim."
Joe Garner, "Bu gece birçok Kızılderili yılan ezecek galiba," dedi.
"Ah, şu Kızılderililer."
Araba ilerliyordu. Yol ana caddeden ayrılıp sırta doğru yükseliyordu. Atlar arabayı zorlukla çekiyordu. Oğlanlar inip kumluk yolda yürümeye başladılar. Nick, okul binasının yanındaki tepede dönüp geldikleri istikamete baktı. Petos Cain ve Little Traverse körfezinin karşı sahilindeki Harbor Springs'in ışıkları görünüyordu. Tekrar arabaya bindiler.
Joe Garner, "Şu yola biraz çakıl döşeseler bari," dedi.
Araba ormanın ortasından geçen yol boyunca ilerledi. Joe Garner önde karısıyla yan yana oturuyordu. Nick, Carl ve Frank'in arasındaydı. O sırada bir düzlüğe geldiler.
"Babam kokarcayı burada ezmişti."
"Hayır, daha ötede."
Joe başını çevirmeden, "Yerin hiç emniyeti yok," dedi.
"Kokarca nerede ezilirse ezilsin fark etmez."
Nick, "Dün akşam 2 kokarca gördüm," dedi.
"Nerede?"
"Aşağıda, gölün kenarında. Sahilde ölmüş balık avlıyorlardı."
Carl, "Onlar kokarca değildi herhalde," dedi.
"Kokarcaydı, kokarcaları bilirim."
"Bilmen lazım, Kızılderili sevgilim var."
Mrs. Garner, "Öyle konuşmasana Carl," dedi.
Joe Garner güldü.
"Gülme Joe, Carl'ın böyle konuşmasını istemem."
Joe, "Kızılderili sevgilin mi var Nicky?" diye sordu.
"Hayır, onun da sevgilisi var baba," dedi Frank. "Onunkisi Prudence Michelle."
"Hayır, değil.
Her gün buluşuyorlar." Karanlıkta ikisinin ortasında oturan Nick, kendisiyle Prudence Michelle yüzünden alay edilmesine içerledi.
"Buluşmuyorum," dedi. "O benim sevgilim değil."
"Bak şuna, her gün beraber görüyorum onları."
Mrs. Garner Nick'e, "Carl'ın hiç sevgilisi yok ya," dedi.
"Bir Kızılderili bile olsa."
Carl sesini çıkarmadı.
Frank söze karıştı.
"Carl'ın kızlarla arası hiç hoş değil."
"Sen kapa çeneni."
Joe Garner, "En iyisi sensin Carl," dedi. "Her erkeğin sevgilisi olması şart değil. Bak, babandan ibret al." Arabanın sarsıntısıyla kocasına sokulan Mrs. Garner,
"Evet," dedi, "sen öyle söylersin. Gençliğinde bir sürü sevgilim vardı."
"Babamın hiç Kızılderili sevgilisi olmamıştır herhalde."
"Joe, öyle mi zannediyorsun Nicky?" dedi. "Sen Prudy'ne göz kulak olsan iyi edersin."
Karısı kulağına bir şeyler fısıldadı. Joe güldü.
Frank sordu, "Neye gülüyorsun baba?"
"Söyleme Garner," diye karısı ikaz edince Joe tekrar güldü.
"Prudence Nicky'nin olsun. Benim âlâ sevgilim var."
"Ha, şöyle konuş," dedi Mrs. Garner.
Atlar arabayı kumun üzerinde güçlükle çekiyordu. Joe karanlıkta onları rastgele kamçıladı.
"Haydi oğlum, dayan. Yarın sabah daha süratli gitmeniz icap edecek."
Araba iki yana sallanarak yokuş aşağı indi. Evin önüne gelince hepsi arabadan atladı. Mrs. Garner kapıyı açıp eve girdi. Az sonra elinde bir lamba ile çıktı. Nick ile Carl arabanın arkasından öteberiyi indirdiler. Frank öne bindi ve hayvanların koşumlarını çözmek için arabayı ambara doğru sürdü. Nick merdivenlerden çıkıp Mrs. Garner'ın sobayı yakmakla meşgul olduğu mutfağa girdi.
"Allah'a ısmarladık Mrs. Garner. Beni de şehre götürdüğünüze teşekkürler."
Odunların üzerine gaz dökmekte olan Mrs. Garner döndü.
"Bir şey değil Nick," dedi.
"Çok güzel vakit geçirdim."
Beraber oluşundan biz de hoşlanıyoruz Nick. Akşam yemeğine kalmayacak mısın?
Gideyim. Babam bekler herhalde.
Peki öyleyse. Giderken Carl'a söyle buraya gelsin, olmaz mı?
Pekala. Allah'a ısmarladık Mrs. Garner.
Güle güle Nick'i.
Nick evden çıktı. Ambara doğru yürüdü. Frank'le babası süt sağıyorlardı. Onlara seslendi.
Allah'a ısmarladık. Çok hoş vakit geçirdim.
Joe Garner, güle güle Nick dedi. Yemeğe kalmıyor musun?
Hayır, kalamam. Carl'a söyler misiniz? Annesi çağırıyor.
Pekala Nick'i. Güle güle.
Nick, ambarın yanındaki çayırların ortasından geçen patikadan yalın ayak yürüdü. Patika dümdüzdü. Çıplak ayaklarında çiğin serinliğini hissediyordu. Çayırın kenarındaki çitin üzerinden atladı. Bir hendeğin içinden ayakları çamura bulanarak geçti. Sonra gürgen ağaçlarının arasından bayır yukarı tırmandı. Küçük evin ışıkları görünmüştü. Bahçenin çitini atlayıp evin ön kapısına doğru yürüdü. Pencereden babasını gördü. Masada oturmuş, büyük lambanın ışığı altında kitap okuyordu. Kapıyı açıp içeri girdi. Babası sordu.
Nasıl Nick'i? İyi eğlendin mi?
İyi eğlendim baba. Güzel bir 4 Temmuz bayramı oldu.
Karnın aç mı?
Hem de nasıl?
Pabuçlarına ne yaptın?
Garner'ların arabasında kaldı.
Hadi gel, mutfağa gidelim.
Elinde lambayla önden yürüdü. Buzdolabının kapağını açtı. Nick de arkasından mutfağa girdi. Babası tabak içinde bir parça söğüş tavuk ve bir sürahi süt çıkarıp Nick'in önüne koydu. Lambayı masaya yerleştirdi.
Biraz da börek var dedi. Doyar mısın?
Fazlasıyla.
Babası muşamba örtülü masanın yanına bir sandalye çekip oturdu. Arkasındaki duvara gölgesi büyük bir şekilde aksediyordu.
Top oyununu kim kazandı?
Petoskey. 5-3.
Oğlunun yemek yiyişini seyrediyordu. Bardağına sürahiden süt koydu. Nick içti ve peçeteyle ağzını sildi. Babası uzanıp raftan böreği aldı. İçinde böğürtlen bulunan börekten büyükçe bir parça kesip oğluna uzattı.
Bugün ne yaptın baba?
Öğleden evvel balığa gittim.
Ne tuttun?
Yalnız sazan.
Oturduğu yerden oğlunun börek yiyişini seyrediyordu.
Nick, öğleden sonra ne yaptın? Diye sordu.
Kızılderili kampına kadar yürüdüm.
Kimseyi gördün mü?
Bütün Kızılderililer şehre kafa çekmeye gitmişler.
Hiç kimseyi görmedin mi?
Arkadaşını gördüm, Pridi'yi.
Neredeydi?
Ormanda, Frank Washburn'le beraberdi. Üzerlerine vardım, iyi eğleniyorlardı.
Babası Nick'in yüzüne bakıyordu. Nick sordu, ne yapıyorlardı?
Bilmem, sadece bir takım sesler duydum.
Onlar olduğunu nereden bildin?
Gördüm.
Görmedim dedin galiba.
Hayır hayır gördüm.
Yanındaki kimdi?
Frank Washburn.
İkisi de.
İkisi de ne?
İkisi de memnun mu görünüyordu?
Zannedersem öyle.
Babası kalkıp mutfaktan çıktı. Tekrar döndüğü zaman Nick'in gözleri öndeki tabaktaydı. Gözleri yaşarmıştı. Babası bir parça börek daha kesmek için bıçağa uzandı.
Biraz daha yer misin?
Hayır.
Bir parça daha yeseydin.
Hayır, istemiyorum.
Babası masanın üzerindekileri kaldırmaya başladı.
Ormanın neresindeydiler?
Kampın arkasında.
Nick önüne bakıyordu.
Babası, haydi artık yat dedi.
Peki.
Nick odasına gitti. Soyunup yatağa girdi. Oturma odasında babasının gezindiğini duyuyordu. Yüzünü yastığa gömdü. Kalbim kırıldı diye düşünüyordu.
Evet, kalbim kırıldı.
Biraz sonra babasının lambayı söndürüp kendi odasına gittiğini duydu. Dışarıda ağaçların arasından esip gelen serin rüzgarın kapının tel kafesinden içeri girdiğini hissetti. Uzun zaman yüzü yastığa gömülü yattı. Bir müddet sonra Prudence hakkındaki mevzu kafasından silindi ve uyudu. Gece yarısı uyandığı zaman dışarıda baldıra notları üzerinde esen rüzgarın ve gölün sahile çarpan dalgalarının sesi yine kulağına geldi. Fakat az sonra tekrar uykuya daldı. Sabahleyin rüzgar şiddetle esiyor ve dalgalar gittikçe büyüyordu. Nick, kalbinin kırılmış olduğunu uyandıktan epey sonra hatırladı. Çeviren Mustafa Yurdakul. Mr. ve Mrs. Elliot. Mr. ve Mrs. Elliot bir bebekleri olsun diye çok çalıştılar. Evlendikten sonra Boston'da
ve vapurdaki yolculukları esnasında Mrs. Elliot'ın tamir hududu dahilinde buna gayret ettiler. Gemide fazla uğraşamadılar çünkü Mrs. Elliot pek hastaydı. Hastalandığı zaman Birleşik Amerika'nın Cenup bölgesindeki kadınlar gibi hastalanırdı. Bütün Cenuplu kadınlar gibi o da deniz tutması, gece yolculuğu ve sabahları erken kalkmak yüzünden hurdahaş oluyordu. Yolcuların çoğu onu Mr. Elliot'ın annesi zannetmişti. Evli olduklarını bilen diğerleri ise hastalığını hamile oluşuna hamlediyorlardı. Aslında 40 yaşındaydı fakat yolculuğa çıktıktan sonra adeta birdenbire yaşlanmıştı. Sahibi olduğu çay mağazası dolayısıyla kendisini uzun zamandan beri tanıyan Elliot, bir akşam üzeri onu öpmüş, derken birkaç haftalık bir ilanı aşk devresinden sonra evlenmişlerdi. O zamanlar hakiki yaşını göstermeyen Mrs. Elliot çok daha gençti. Hubert Elliot evlendiği zaman Harvard'da hukuk ihtisası yapıyordu. Senede 10 bin dolara yakın geliri olan bir şairdi. Büyük bir süratle çok uzun şiirler yazardı. 25 yaşındaydı ve Miss Elliot'la evlenene kadar hiçbir kadınla yatağa girmemişti. Safiyetini muhafaza etmek istemişti. Bu suretle karısına kendisinin de ondan isteyeceği kafa ve vücut iffetini verebilecekti. Hubert buna dürüst yaşamak adını veriyordu. Mrs. Elliot'ı öpmezden evvel birçok kızlarla sevişmiş fakat temiz bir hayat sürdüğünü er veya geç onlara bildirmişti. Bunun üzerine kızların hemen hepsi onunla alakayı kesmişlerdi. Kızların iğrenç bir hayat sürmüş olan erkeklerle nişanlanıp evlenmeleri keyfiyeti ona nefret ve dehşet verirdi. Bir defasında tanıdığı kızlardan birini kolejde hep sınıf döndüğü malum olan birisine karşı ikaz etmek istemiş ve başına çok nahoş bir hadise gelmişti. Mrs. Elliot'ın adı Cornelia idi. Kendisine Cenup'taki ailesinin lakabı olan Kalutina ismiyle hitap etmesini kocasına öğretmişti. Evlenmelerinden sonra Elliot, Cornelia'yı eve götürdüğü zaman annesi ağlamış fakat taşrada yaşayacaklarını söylediklerinden sükunet bulmuştu. Elliot, iffet ve safiyetini karısı için nasıl muhafaza ettiğini anlatınca Cornelia onu her zamankinden çok kendine çekerek ona "Ah sevgili tatlı çocuk" diye hitap etmişti. İffetli olmasına Cornelia da iffetliydi. "Beni yine o şekilde öpsene" demişti. Hubert bu şekilde öpmeyi arkadaşlarından birinin anlatmış olduğu bir hikayeden öğrendiğini ona izah etti. Tecrübesiyle müftehirdi. Bilahare bunu birlikte ellerinden geldiği kadar inkişaf ettirdiler. Uzun uzun öpüştükleri bazı zamanlar Cornelia ona hayatının safiyetini hakikaten kendisi için mi sakladığını sorar ve kocasının aşikâne ifadeleri onu daima tatmin ederdi. Önceleri Cornelia ile evlenmek Hubert'ın aklına bile gelmemişti. Ona asla bu gözle bakmamıştı. Sadece kendisinin iyi bir arkadaşıydı. Fakat günün birinde dükkanın arka tarafındaki küçük odada gramofonla dans ederlerken Cornelia'nın kız arkadaşı dükkanın ön kısmına çıktığı esnada Cornelia onun gözlerinin içine bakmış, Elliot da onu öpmüştü. Evlenmeye ne zaman karar verdiklerini hiç hatırlamıyordu. Ama evliydiler işte. Evlendikleri günün gecesini Boston'da bir otelde geçirdiler. İkisi de heyecanlıydı. Fakat nihayet Cornelia uykuya dalmıştı. Hubert ise uyuyamadı. Sırtında balayı seyahati için satın aldığı yeni Jagger bornozu olduğu halde birkaç defa otelin koridoruna çıkıp bir aşağı bir yukarı gezindi. Yürürken odaların kapıları önünde sıralanmış olan büyük küçük bütün pabuçlara göz gezdiriyordu. Bu hal kalbinin heyecanla çarpmasına vesile oldu. Hızla odasına koştu, lakin Cornelia uyuyordu. Onu uyandırmaya kıyamadı. Çok geçmeden kendisi de sükunet buldu ve derin bir uykuya daldı. Ertesi gün Hubert'ın annesine telefon ettiler. Bir gün sonra da Avrupa'ya gitmek için vapura bindiler. Vapurda bebek işine teşebbüs etmeleri imkan dahilindeydi ve bir bebekleri olmasını dünyada her şeyden çok istiyorlardı. Ama Cornelia böyle bir şeye tahammül edemezdi. Cherbourg'da karaya çıkıp Paris'e gittiler. Orada da bir bebeğe sahip olmak için uğraştılar. Sonra yaz sömestri yapan bir üniversitesi bulunan ve gemide beraber yolculuk ettikleri bazı kimselerin de gitmiş olduğu D Dijon'a hareket etmeye karar verdiler. Dijon'da ilgi çekici bir şey bulamadılar. Hubert durmadan birçok şiirler yazıyor, Cornelia da onları daktilo ediyordu. Şiirlerin hepsi de pek uzundu. Hubert yanlış hususunda fazla titiz davranıyordu. Karısı bir tek yanlış yapsa bütün bir sayfayı ona yeniden yazdırıyor, bunun üzerine Cornelia oturup bir güzel ağlıyordu. Bununla beraber Dijon'dan ayrılmadan önce bebek işine birkaç defa daha teşebbüs ettiler. Sonra Paris'e döndüler. Esasen vapurdaki ahbapları tekrar Paris'e gelmişti. Dijon'dan bıkmışlardı. Hem ne de olsa Harvard, Columbia ve Wabash'tan sonra Côte d'Or'daki Dijon Üniversitesi'nde tetebbu ettiklerini söyleyebilirlerdi. Üniversite bulunsaydı eğer çoğu Lang Montpellier veya Perpignan'a gidecekti. Lakin oralarda pek uzak yerlerdi. Halbuki Dijon Paris'ten sadece 4,5 saat mesafedeydi. Üstelik trenin restoranı da vardı. Böylece her zaman ecnebilerle dolu bulunan Rotonde, gazinosundan mümkün mertebe uzakta, caddenin karşı tarafında, Café du Dôme'da birlikte birkaç gün kaldılar. Sonra Elliot'lar, New York Herald'ın bir ilanı vasıtasıyla Touraine'de bir şato kiraladılar. Elliot şiirlerinin takdirkârı olan birçok dostlar edinmişti. Karısı bu şiirleri Boston'a çay mağazasındaki kız arkadaşına göndermesi için ona ısrar ediyordu. Sonradan arkadaşı da yanlarına gelince Mrs. Elliot'ın yüreği hayli ferahladı. Birlikte bol bol ağladılar. Pek eski bir cenuplu ailenin kızı olan arkadaşı Cornelia'dan birkaç yaş büyüktü ve ona şekerim diye hitap ederdi. Kendisine Habi diyen Elliot'ın dostları ile birlikte üçü Touraine şatosuna gittiler. Gördüler ki Touraine'de tıpkı Kansas gibi dümdüz ve çok sıcak bir memleketti. Elliot'ın hemen hemen bir kitaba yetecek kadar şiiri birikmişti. Onları Boston'da bastıracaklardı. Telif mektubunu göndermiş ve bir tabi ile kontratını bile yapmıştı. Kısa bir zaman sonra dostları Paris'e taşınmaya başladılar. Artık Touraine'in ilk günlerdeki zevki kalmamıştı. Bu defa zengin, genç ve bekar bir şairle birlikte Trouville civarına deniz kıyısındaki bir mesire yerine gitmişlerdi. Hepsi de pek mesuttular. Elliot Touraine'deki şatoda kaldı. Çünkü onu bütün yaz için kiralamıştı. Mrs. Elliot'la birlikte büyük ve sıcak yatak odasındaki geniş yatakta bir bebekleri olsun diye çok uğraştılar. Mrs. Elliot daktiloda 10 parmak usulü öğreniyordu. Lakin sürat arttığı nispette daha çok hata yapıldığını müşahede etti. Bunun üzerine yazıların hepsini kız arkadaşı pratik metotla yazmaya başlamıştı. Gayet temiz ve ehliyetli yazıyor ve görünüşe göre bu işten zevk de alıyordu. Elliot beyaz şarap içmeye alışmıştı. Kendi odasında ayrı yaşıyordu. Geceleri durmadan şiir yazıyor, sabahları ise bitkin görünüyordu. Artık Mrs. Elliot'la arkadaşı ortaçağ üslubundaki o büyük yatakta beraber yatıyorlardı. Akşam yemekleri için ılık ikindi rüzgarı esen bahçede hep birlikte oturuyor, Elliot beyaz şarabını içerken Mrs. Elliot arkadaşı ile sohbet ediyordu. Hülasa hepsi de pek mesuttu. Çeviren Mustafa Yurdakul.